Kıymetli izleyicilerimiz, değerli dinleyicilerimiz, Son Kale programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli dostumuz Mustafa Sabri Beşer bizimle beraber. Hoş geldiniz, hoş şeref bulduk. Verdiniz Mustafa abi. Son Kale programımızda biz aileye dair konuları ele alıyoruz, malumunuz. Ve şu anda da tüm dünyanın gündeminde olan, yüreğimizde ağır bir yük olan Gazze meselesi, aileye dair hususları daha da bir böyle tefekkür etmemize vesile oluyor. Çünkü oradaki annelerin duruşları, Gazzelilerin, Müslümanların izzetini ayağa kaldıran duruşları bizim için büyük bir örnek diye bakıyoruz. Siz de yazılarınızda bu konuya değiniyorsunuz Mustafa abi, gazetedeki yazılarınızda. Özellikle çocukların bu noktada nasıl eğitilmesi gerektiği, Gazze şuurunun, bilincinin, Kudüs bilincinin, Mescid-i Aksa'nın onlara nasıl anlatılması gerektiği hususunda çok güzel yazılarınız var. Bu konuyu biraz konuşalım istedik. Siz de yoğun gündeminizde bize de vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk tekrar. Şimdi şöyle başlamış olayım ben. Daha önce birçok yerde zikrettiğimi hatırlıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde ve dünya tarihinin hiçbir aşamasında tek kişinin tek başına bir kemalat örneği sergilediğini görmüyoruz, bilmiyoruz. Gazze Savaşı'nda, yani bu terör devleti İsrail'in katliam, soykırıma varan yaptığı katliamda şunu gördük ki biz, Gazze Savaşı'nda gördük ki oradaki mücadele eden direniş ruhlu gençlerimiz, çocuklarımız bir aile müessesesi altında yetiştirilmişler ve bir bilinçle yetiştirilmişler. Bunu tekrar söyleyelim. Tek başına hiçbir insan tam kamil bir insan olamaz, kemalata eremez. Bunun için bir anneye, babaya, aileye, akrabaya, eşe, dosta ihtiyaç vardır. Bu aslında son dönemde, son 10 yıldır dünyaya, bütün dünyaya empoze edilmeye çalışılan bireysel hayatın veyahut da bireyselleştirilme projelerinin sebebidir bu. Çünkü kişi bu bilinçle ve şuurla yaşamasını, standart yaşam standartını devam ettirdiği sürece onların istediği gibi bir şekle bürünmüyor. Dolayısıyla onlar da istediklerini yapamamış oluyorlar. Eğitim meselesine gelince
abi, eğitime geçmeden çok önemli bir şey söylediniz. Yani bu bireyselleşme ve bir yalnızlaşma, yani bu Gazze'deki bugün bütün imkansızlıklara rağmen ortaya konan mücadele, o birlik olma, birlikte olma, millet olma şuurundan ortaya çıkıyor. Eğer ki oradaki insanlar sosyal medyanın bugün gençlerde özellikle çok fazla tesirini gördüğümüz bireyselleşme noktasında ilerlemiş olsalardı, herhalde böyle bir mücadeleyi veremezlerdi.
Elbette veremezlerdi, çünkü ailenin en az yozlaştığı coğrafya olarak biz Filistin'i biliyoruz. En fazla yozlaştığı coğrafya olarak da Batı biliyoruz. Ama Batı'da çok farklı bir şey görüyoruz şu anda. Gördüğümüz şey insanlık. Mesele insanlık zaviyesinden yaklaşıyorlar. Biz ise
son dönemdeki hassasiyetleri açısından.
Tabii son dönemdeki hassasiyetleri açısından söylüyorum. Yani din, dil, ırk mesabesinden bakmıyorlar. Mesele insani bir reaksiyonla yaklaşılması gerektiği inancındalar ve o düşünceyle yaklaşıyorlar. Ama Arap coğrafyası ya da İslam coğrafyası diyelim, hani işte Türkiye'yi ve Pakistan'ı da işin içine kattığımızda, burada bu dijital mecraların marifeti çok daha fazla mâkes bulmuş durumda. Bunu ünlem işaretiyle beraber söylemiş olalım. Eğitim meselesine tekrar ben döneyim, oradan devam edeyim. Şimdi oradakiler çocuklarına nasıl bir eğitim verdiler ki böyle bu şuuru kazandırdılar gibi mealinde bir soru sordunuz. Şimdi İmadüddin Zengi, babası Aksungur'dan, ki kökeni Türk, babası Aksungur'dan saltanatı devraldığında Zengi Devleti kuruluyor. Özünde çok aslında şiddetli bir lider, zalime yakın fıtratı olan bir lider olmasına rağmen Kudüs'ün fethedilmesi gerektiğini ilk söyleyen kişi İmadüddin Zengi. Bunun için de diyor ki Kudüs'ün etrafına konuşlanmış olan Haçlı seferleri neticesinde var olan bu Haçlı kontluları, yani Hristiyan kontluklarını yok etmek gerekir diye. Bunu da en baştan, halkanın en dışındaki kontluktan başlayarak ilerlemek gerekir diyor. Ama o süreç içerisinde bütün dünyada şöyle bir algı var: Haçlılar yenilemez, kontluklar asla fethedilemez. Müthiş bir algı var, çok yüksek bir algı. Urfa'daki Urfa kontluğunu ile savaş yapıp orayı fethedince ulema İmadettin Zengi için şöyle bir fetva çıkartıyor. Diyor ki çok zalimdi, hiç acımazdı ama Allahu alem Urfa kontluğunu fethetmiş olması ahirette onu cennetle haşrolanmasına vesile olacaktır diye. Ömrü yetmiyor. Onun stratejisi bütün kontlukların yok edilmesi noktasında. Çünkü Kudüs'ün etrafı kontluklarla çevrili. Siz direkt Kudüs'e yönelik bir fetih hareketine başlamış olmanız durumunda orayı velev ki fethettiniz, yarın öbür gün sizi rahat bırakmayacak olan etraftaki bir sürü Haçlı kontlukları var. Buna ömrü vefat etmiyor. Oğlu Nurettin Zengi bunu devam ettirme gayretiyle meseleye başlıyor. Ama Nurettin Zengi çok ilginç bir şeyi fark ediyor. İşte bizi ilgilendiren mesele burası. Nurettin Zengi'nin fark ettiği şey şu: evet doğru. Hatta şehir şehir tespit yapıyor. Diyor ki Halep, Humus, Şam ve Kahire ele geçirilmeden Kudüs'ü ele geçirmenin kıymeti harbiyesi yok.
Kudüs'ü elde tutabilmek için tabii, bütün buraları ele tabii, geçirmek yani
bunlar, lazım. Bunlar ilginçtir. İslam coğrafyası olarak bilinen coğrafyanın içerisindeki devletçikler. Ama inanç problemleri yüzünden dejenere olmuşlar. Tefrikaya ve Haçlıların düşmüşler. Oyuncakları haline dönüşmüşler. Yani Batı'nın şu anda İslam coğrafyasına yaptığı gibi. Önce buraların ele geçirilmesi gerekiyor diyor. İslamlaştırılması gerekiyor diyor. Ama ve lakin bunu yapabilmenin de bir yöntemi var diyor. Harala gürele gidip de ben buralara savaş açıyorum diyemezsiniz diyor. Bunun da bir yöntemi var. Bunun yöntemi de şu: ilginç bir tespit yapıyor. Diyor ki benim kendi devletimin halkının %80'i Kudüs'ü bilmiyor. Kudüs şuurunu bilmiyor. Kudüs'ün İslam'la ya da işte peygamber ailesiyle, bütün peygamber ailesiyle neyi ifade ettiğini bilmiyor.
Peygamberler tarihi açısından neye tekabül ettiğini
bilmiyor. Tabii tabii, işte o açıdan bütün peygamberler ailesi olarak neyi ifade ettiğini bilmiyor. O zaman diyor ki ben önce halkımı yetiştirmeliyim diyor. Ama babası döneminde köşesine çekilmiş, korkudan ya da tedbir amaçlı köşesine çekilmiş yüzlerce, binlerce ulema var. Ve hiç halkla temasları yok. Tamamen halkla temaslarını kesmişler. Ve Nurettin Zengi bir talimat çıkartıyor. Diyor ki bütün ulemayı topluyor. Halka karışacaksınız diyor. Her türlü desteği ben vereceğim size diyor. Halka Kudüs anlatacaksınız. Medreseler kuracaksınız. Külliyeler kuracaksınız. Özel sohbetlerinizde, işte kurum derslerinizde, her yerde Kudüs anlatacaksınız. Ve öyle bir zaman geliyor ki Nurettin Zengi'yi, bu yapmış olduğu hareket Nurettin Zengi'yi tarihte Nizamül Mülk'ten sonraki en fazla medrese inşa eden hükümdar konumuna getiriyor. Yani önce eğitiyor, eğitmeye başlıyor. Ömrü vefa etmiyor. Nurettin Zengi vefat ediyor. Arkadaşı olan Selahaddin Eyyub, aslında Yusuf, yani asıl ismi Yusuf, Selahaddin Eyyub'u başa geçince Nurettin Zengi'nin, yani arkadaşının, her ne kadar aralarında bir 20 yaş fark olsa da arkadaş gibi büyüyorlar. Çünkü babaları dost. Selahaddin Eyyub'u ben bunu devam ettireceğim diyor. Ve tespit yapıyor ulemalarla ne kadar sürmesi gerektiğine dair. Nüfusun hem demografik yapısını hem nicelik işte yapısını test ederek 12 yıl boyunca devam ediyor. 12 yılın sonunda ne yapıyor biliyor musunuz Selahaddin Eyyubi? 12 günde Kudüs'ü fethediyor. Ama kimle? Halkıyla. Bilinçlenmiş, eğitimini almış, Kudüs aşkıyla yanmış. Ben akşamleyin uyurken Kudüs'ü hayallerimde göremiyorsam, hayallerimin içerisine Kudüs'ü katamıyorsam uyumamam lazım diyen bir halkı oluşmuş.
Hatta Kudüs fethedildiğinde o ibadethanemize yerleştirilsin diye marangozları minberi yapıyorlar. Evet,
o Nurettin Zengin'in şeyhi tarafından başlanıyor. Sonrasında Selahattin Eyyubi'ye nasip oluyor. Şu anda da Halilurrahman Camii'nde o. Mescid-i Aksa'dan çıkartılıyor İsrail hükümeti tarafından. Oraya gitmişseniz görmüşsünüzdür. El Halil şehrindeki Halilurrahman harem diye tabir edilen dördüncü mescid olarak bilinir. Orada şu anda o minber, orada görevini ifa edemiyor, duruyor sadece. Hülasa-i kelam, meseleye eğitimle başlanması gerekiyor ve bir bilincin oluşturulması gerekiyor. Bunun için ne gerekiyor? Nurettin Zengi aslında bize veriyor reçeteyi. Nedir? Bir devlet eli gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle bir devlet eli gerekiyor. Şevket Süreyya Aydemir 1910 yılından sonra askerliğini yaptıktan sonra hatıratını yazıyor. Turan sevdasıyla Özbekistan'a yerleşince çok ilginç bir şeyle karşılaşıyorsunuz hatıratını okuyunca. Ben İslam beldesinde yaşayan bir çocuktum diyor. İslam beldesi deyince Türkiye'deki hangi şehir aklınıza gelir şu anda? Daha çok Anadolu tarafındaki şehirler gelir değil mi?
Evet, evet.
Ama diyor ki ben her bir sokağında, her bir yaşayanın her bir adımında İslam kokan bir beldede çocuktum. Edirne'de. Şimdi şu anda tam tersi. Edirne tam tersi. Osmanlı medeniyetinin en fazla neşvi nema ettiği şehir olmasına rağmen tarumar edilmiş. Oradan çıktım diyor askerlik için. Önce Sivas'a, Sivas'tan Tunceli'ye, Tunceli'den Erzincan'a ve Erzurum'a askerlik yapacağım yere gideceğim diyor. Gidene kadar şu heyecanla gittim. Ben Anadolu'ya gidiyorum. Anadolu ne demek? İslam'ın son kalesi demek. Ben İslam'ın beldelerine gidiyorum. Asıl beldelerine gidiyorum. Bu bilinçle yola çıktım diyor. Baktım ki Peygamber Efendimiz'in ismini bilen bile yok. Birçok kişi soruyorum Atatürk mü diyor. Öbürü bir başka bir şey söylüyor. Abdülhamit mi diyor peygamberimiz. Peygamberin ismini bilmeyen bir halkla karşılaştım diyor. Ama bunlar Müslüman olduklarını söylüyorlar. İhtilam olduğunda gusül abdesti alması gerektiğini bilmeyen bir toplulukla karşılaştım diyor. Çok acıdır bu yani. 1925'li, 27'li, 30'lu yıllardan bahsediyoruz. Yani aslında yakın tarih, yani çok uzak bir tarih değil. Bu bize bir şey gösteriyor. Biz halk olarak Tanzimat sonrasından itibaren eğitimden fersah fersah uzaklaştırılmışız. Müthiş bir batılılaşma sevdası her birimizin ana gündemi olmuş. Ama batılılaşmayı biz batılılar gibi yaşamak olarak algılamışız. Onların bilimini, teknolojisini, iyiliklerini bize fayda gösterebilecek hiçbir şeyini almamışız. Aldığımız tek şey batılı gibi yaşamak. Batılı yaşam bize Allah muhafaza ahirete kafir olarak gitmemize olanak sağlıyor. Gazze'li çocukların ilginç bir bilgi vereyim size. Dünyada okuma oranı %100 olan tek ülke vardır. Rusya. Sovyetler Birliği döneminde, komünist döneminde okumayan, yani devlet kararı gereği okumayan ırgat olarak çalışmak zorundadır. Kimse ırgat olarak çalışmak istemediği için herkes okur. Dolayısıyla ben Rusya'ya gittim de bizi bir tane böyle teyzenin evine götürdüler. Teyze dediğime bakmayın, 90 yaşında bir kadıncağızdan bahsediyorum. Hukuk mezunuydu yani. 90 yaşında kadın hukuk mezunu. İkinci ülke Filistin'dir. Bu çok ilginç bir şeydir. Yani orada bütün imkansızlıklara rağmen okuma oranının en yüksek olduğu ikinci ülke Filistin. Bunun sebebi ne? Rusya'daki gibi bir sebepten dolayı değil. Okumayı sadece ve sadece kelime dağarcığını dimağını, havsalısını genişletmek için okumuyor oradaki.
Çok fazla bir kariyer alternatifi de yok.
Tabii canım, kariyer bilinciyle falan okumuyorlar. Onların okuma sevdası başka.
Onlar neyi okuyorlar?
Küçücük çocuğu işte geçenlerde sosyal medyada paylaştılar. Küçücük çocuk ya. Peş peşe 3-4 tane ayet okudu. Arkasından bir tane hadis okudu. Ve onları birbirine bağlayıp günümüz meselesini çözümledi. Şimdi bu eğitim anlayışı bizim şu an üniversitelerimizde yok ki. Küçük çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla onlar da başta aile asla ve kat'a, mesela çok ilginçtir, aile şeylerine, bağlarına çok sıkı sıkı bağlılar. İkincisi de eğitim. Eğitim nerede başlıyor? Ailede başlıyor. Biz pedagojik gerçeklik olarak biliyoruz ki çocuk görerek öğrenir. Baskılama yöntemiyle öğrenmez, görerek öğrenir. O da oradaki de annesinden babasından neyi görüyorsa onu öğrenmeye başlıyor.
Gözünü açtığında karşısında bulduğu annesi ve aynen babası öyle. Onlarda neyi görürse.
Günün sonunda ne oluyor? Şüheda makamına yolluyorum seni ey evlat diyen bir anneyle karşılaşıyorsunuz. Ve o anneye boyun eğen bir evlatla karşılaşıyorsunuz.
Kariyer planı da otomatikman buna göre şekilleniyor.
Hazreti İsmail gibi.
Eyvallah.
Şimdi bizim coğrafyamızda böyle bir şeyin olduğunu düşünsenize. Hangi anne evladını şüheda makamına bu kadar böyle bir haşiyetle, heyecanla, bir bilinçle gönderebilir ki?
Çok da uzak değil aslında abi. Yani bizim hani Birinci Dünya Harbi, Milli Mücadele yılları, annelerimiz bu şekilde.
Tabii canım, Fatma analarımız var. Kara Fatma olarak şu anda hani bir böceğe vermiş oldukları isim var ya, Kara Fatma. Bizim Kara Fatmalarımız var yani. Bir sürü örneklerimiz var bununla ilgili. Cumhuriyeti biz böyle kurduk diyen bir fotoğraf var hatırlarsanız. Oradakilerin birçoğu işte o nenelerimiz bizim. Dolayısıyla
çok da karamsar olmamamız gerekiyor. Karamsar sadece değilim. Hatırlamamız
karamsar
gerekiyor.
Değilim. Asla ve katla karamsar değilim. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Bu Gazze Savaşı meselesi bendeki karamsar ruhu tamamen ortadan kaldırdı. Çok ciddi manada ümidimi ve umudumu yükseltti. Ve bir şey fark ettim ki ben aslında ümit ve umut imanın bir parçasıymış. Sadece hani kavram olarak dini terminoloji içerisinde yer almayan bir kelime olduğundan dolayı yanlış anlaşılabilir belki ama şunu gördüm ki ümit ve umut imandanmış yani. O İslam'la ilintiliymiş, dinle ilintiliymiş. Asla bir karamsarlığım yok. Ama sadece şunu söylüyorum. Artık bizde de bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na düşen bir görev var. Yazılarımda da ben bunu defaatle dile getirdim. Eskiden bizim okullarımızda yerli malı haftası diye bir hafta düzenlenirdi. Aynı onun gibi bir Kudüs haftası düzenlensin. Şimdi bakın ben size ilginç bir örnek vereceğim. Okulun ismini söylemeyeceğim. Ben özel bir okulda haftada bir gün bir danışmanlık hizmeti veriyorum. Aslında hani bizde bir şey olduğundan dolayı değil de oğlumu orada okutuyorum. Karşılığında da ücreti danışmanlık yaparak hallediyoruz. Yoksa danışmanlık falan verdim. Yok o kadar mükellefiyeti yüksek olan bir adam değilim. Şimdi orada ilginç bir şey. Orada dedim ki Gazze Savaşı başlar başlamaz yöneticilere dedim ki çok hızlı bir şekilde önce öğretmenlere Kudüs'ün anlatılması gerekiyor dedim. Gazze'nin anlatılması gerekiyor. Filistin'in anlatılması gerekiyor.
Bugün çocuklarımız, evlatlarımız okullarda bunu konuşuyorlar.
Devam edeyim. Tamam dediler. Çok sevindim. Ben de katılımcı olarak iştirak ettim. Okulun tarihçi öğretmenine Kudüs'ü anlattırdılar. Bütün öğretmenler. Bunu söylemekteki maksadım şuydu. Her bir öğretmen temel seviyede Kudüs'le ilgili bir şeyler bilsin ki sürekli televizyonlarda, sosyal medyada maruz kaldıkları bu Gazze Savaşı'ndaki katliamla ilgili öğretmenlerine soru sorduklarında öğretmenlerinin verebileceği birkaç cevap olsun. Niyetim buydu. Ama şunu gördüm ki tarihçi öğretmen bile Kudüs'ü anlatırken sadece kronolojik bir tarih sürecini anlattı.
Sathi bilgilerden ibaret.
Evet, bu beni çok üzdü. Okullarda bir Kudüs haftası yapılsın. Çok zor bir şey değil ki bu. Senede bir hafta. Çok bir şey değil yani. Çünkü küçükken çocuğa bir şey öğretirseniz o orada yerleşiyor. Ben kendimden size bir örnek vereyim. Biz çocukluğumuzdan beri işte Afgan marşlarıyla, bizim zamanımızda Afgan Savaşı vardı. Afgan marşlarıyla büyüdük. Biraz daha büyüdük artık genç veya ergenliğin bir adım sonrasına geçtiğimizde Bosna Savaşı ile karşılaştık. Dolayısıyla bizim çocukluğumuz hep bunlarla geçti. Ezgilerle, marşlarla, Afgan marşlarıyla, Hindi kuşlarıyla filan hep bunlarla geçti. İster istemez bir bilinç oluştu. Evde de eğitimli bir ailenin evladı olduğumuz için bu desteklenmiş oldu. Aynı şeyi devam ettirmem gerektiğini düşündüm. Ama hani Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz vardır ya, evlatlarınızı kendi zamanınıza göre değil, evlatlarınızın zamanının ruhuna göre yetiştirin diye. Konjonktür olarak benim şu andaki zamanımın ruhu benim çocukluğumdaki gibi değil. Ne yapmalıyım, ne etmeliyim diye düşündüm ve şöyle bir şey yaptım. Dev bir Mescid-i Aksa postseyi aldım, tablosu aldım ama yani küçük bir şey hayal etmeyin. Bütün duvarı kaplayacak şekilde bir Kudüs tablosu aldım.
Bütün detayları tabii. Görebileceğiniz.
Sonra bir hafta bekledim. Şimdi çocuklarım benim resim çizmemi çok severler. Biraz beceri vardır babadan gelen. Dedim ki resim çizmemi çok seviyorsunuz ya, hadi gelin yarışma yapalım. 5 hafta sürecek. Her hafta,
daha güzel çizecek.
Her hafta bir yarışma. 5 hafta boyunca o Kudüs tablosunun karşısında oğlum, kızım ve ben yarışma yaptık. Kudüs'ü en güzel kim çizecek? Mescid-i Aksa'yı en güzel kim çizecek? Her çizerken neyi çizdiklerini anlatmaya çalıştım. Oğlum ortaokula daha başlamamıştı. Ben meşhur Yoldaki Mühendis kitabını bilirsiniz. Filistin davasını anlatan kitabı. O kitabı okutarak okula gönderdim. Bunları niçin anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Siz evde nasıl yaşarsanız çocuklar onu görüyor. Bu pedagojik bir gerçekliktir. Ötesi yok yani.
Dolayısıyla evdeki hayatımıza, çocuklarımızla münasebetimize bu zaviyeden bakmak ve kendimize şunu sormak zorundayız. Biz çocuklarımızla ne kadar ilgileniyoruz ve onlardan neyi talep ediyoruz? Yani biz eve girdiğimizde kendimiz elimize telefonu alıp onunla vakit geçiriyorsak, dönüp çocuklara bu telefonla bu kadar vakit geçirmeyin demeye de hakkımız olmayacak doğal olarak.
Kesinlikle yani. Dedik ya, erkek çocuk babayı taklit eder, kız çocuk anneyi taklit eder. Yani baba ve anne ne yaparsa, bununla ilgili bir takım sosyal medyada fotoğraflar da paylaşılır. Baba önde, elleri arkasında da yürüyordur. Çocuk da aynı onun gibi yürüyordur. Yani bu bir gerçekliktir. Ötesi yok.
Önce
yani
Kendimize çeki düzen vereceğiz ki çocuklarımıza iyi örnek olalım. O örneklikle de bizden önceki nesilden aldığımız şuuru inşallah onlara devredelim.
Ben Gazze Savaşı'na şöyle ilginç bir zaviyeden de bazen bakmayı arzuluyorum. Oradaki aileler her gün bir şekilde, yani bir hiç görmedim diyen bile en az bir iki tane videoyu görmüştür sosyal medyada. Anneyi görmüştür, babayı görmüştür, kucağındaki ölmüş olan evladını görmüştür ama bir şekilde görmüştür.
Her hale hamd etmesini görmüştür.
Ya o işte mütevekkil duruşunu görmüştür, bir şekilde görmüştür. Şu zaviyeden bakıyorum. Kendi halkım, yani Türkiye halkı üzerinden bakıyorum. Şu son dönemde başımıza musallat edilen, duçar kaldığımız LGBT lobilerinin yapmış olduğu dayatmalar var ya. Bu Gazze Savaşı münasebetiyle biraz sesi kısıldı. İnşallah diyorum, evdeki anne babalar, yani o LGBT'ye karşı çıkmayan, ya ne var ki ya bunda da diyen anneler, oradaki anneleri babaları görüyorlardır. Çünkü oradaki anneyi babayı görünce o çocuk orayı terk etmiyorsa, ne olursa olsun ben buradan dışarı çıkmayacağım diyor çocuk. Bağırıyor, ayetle bağırıyor, hadisle bağırıyor ve ben buradan çıkmayacağım diyor. Ben buranın, bir tane çocuğun röportajına denk geldim. Büyüyünce ne olacaksın diye soruyor muhabir. Abi diyor, bizde büyüyünce ne olacaksın diye bir şey yoktur diyor. Bizde büyüyünce herkesin ne olacağı bellidir. Şehit olacağız diyor. Şimdi bunu, onu bu bilinci veren aile. Elbette okuduklarının Kedir Saat'ının etkisi vardır ama aile.
Ama konuşmanın başında da dediniz ya abi, yani onlar da sonuçta gidip işte bir kitap dükkanından çok satanların arasından kitap seçip okumuyorlar. Okudukları kitap Kur'an-ı Kerim.
Eyvallah.
Ekseriyetle. Ve o yüzden o çocuk ayetlerle konuyu izah ediyor. Şimdi bu LGBT konusuna değindiniz ya abi. Dinleyicilerimizle de şu şeyi paylaşalım. Hatırlarsanız 11 Haziran 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünün yönetim merkezinde Amerikan bayrağının olması gereken yere Amerikan Bayrak Kanunu'na aykırı olarak LGBT'nin sembolü olan bez parçasını astılar. Ve bunu kendi insanları eliyle astılar. Kendi kamu çalışanları eliyle yaptılar. Kendi vatandaşları da bunu alkışladı. Yani ne bir milli hassasiyet, ne bir milli şuur. Bu böyle bir yıkıcı tehlike şeklinde geliyor. Ve bu bizim gözümüzün önünde oluyor. Bunun insanların bireysel hak ve özgürlükleriyle ilgili olduğunu düşünmek çok büyük bir saflık olur herhalde bu tabloyu gördükten sonra.
Hamakat hapsinde kalmak gibi bir şeydir. Ben yine bu meseleyi de Gazze Savaşı'na bağlayayım. Daha doğrusu Gazze Savaşı'nın başka bir kısmına bağlayayım. Şu anda Batı'da müthiş bir tek yürek olma enstantaneleriyle karşı karşıyayız. İslam şibliğinin bir şiiri var. Hatta bir Filistinli kız çocuğu okuyor. En son mısrağında şöyle bir şey söylüyor. Ya Rabbi gökyüzünü Filistin bayrağıyla donat diye bir duası var. Şiir böyle bitiyor. Arun aleykum nidalarıyla kulaklarımızı çınlatan bir kız çocuğu vardı hatırlarsanız. Şimdi o şiirin son mısrağındaki o dua şu anda Batı'da gerçekleşmiş durumda. Çok ilginç bir şekilde. Batı'nın tamamında her cadde ve sokak müthiş eylemlere, yani hem göz zevki açısından hem vicdan zevki açısından, zevkten kastımız başka bir şey yanlış anlaşılmasın, hem de akıl zevki açısından
sağduyulu, şiddet
müthiş
içermeyen
görüntülerle karşı karşıyayız. Müthiş böyle üretici, kreatif çalışmalarla karşı karşıyayız. O kadar güzel çalışmalar yapıyorlar ki işte bir sahilde yaprakların arasına, sonbahardayız, dökülmüş yaprakların arasına bebek seslerini, Gazze'li bebeklerin seslerini koyuyorlar. Bir adam evleniyor, geliniyle birlikte düğündekilerin hepsini topluyor. Hadi yürüyüşe gidiyoruz diyor. Bunları niçin söylüyorum? Şunun için söylüyorum. Halklar insanlık adına insanlık suçu işleyenlere karşı bir mukavemet gösterisini şu anda en güzel şekilde gösteriyorlar. Kime karşı? Terör devleti İsrail'e destek veren kendi yöneticilerine karşı. Bu nümayiş demeyelim buna. Ben buna bir kenetlenme diyeceğim. Batı'daki bu kenetlenme,
uyanış
LGBT sapkınlığına istinaden de aynı mukavemeti gösterecektir. Çünkü Batı bir şey gördü. Hani biraz önce dedik ya, Haçlı seferleri sonrasında Haçlı kontluklarının yenilmez algısı vardı dünyada. İsrail'in de yenilmez algısı vardı. Demir kubbesi vardı. İsrail'le ürünlerin hiçbir şekilde muadili olamaz ki, nasıl boykot ederiz vardı. Bunların hepsi yıkıldı şu anda. Bunların hepsi kırıldı. Bunların hepsi kırıldığı için İsrail ne yaptı? Almanya'da bütün Batı ülkelerinin tamamında ünlü bir sosyolog ve felsef olarak, felsef demeyelim, hani felsefi İslam için, Müslümanlar için kullanırız, filozof olan Habermas'a bile açıklama yaptırttılar. Niye? Biz insanlık suçu işlemiyoruz diye. Çünkü kendileri de artık durumun farkındalar. LGBT meselesi de yarın öbür gün aynı şekilde o büyük yürüyüşleri yapmaya kalksınlar. Ben inanıyorum ki Batı'daki o bugün caddeleri dolduran, o göz zevkimize ve vicdanımızı sızlatan gösteriler yapan Batı halkı LGBT'nin karşısına duracak.
Bir de şöyle bir husus da ortaya çıktı net bir şekilde. Bu LGBT propagandasıyla ilgili işleyen mekanizmayla Gazze'deki İsrail dezenformasyon propaganda mekanizması birebir örtüşüyor. Aynı kaynaklarda aynı metotlarla sansür, çarpıtma, bunların hepsini, sosyal medyadaki sansürleri, algoritma oyunlarını, bunların hepsini birebir görüyoruz. Demek ki bunların ikisi de aynı merkezin ürünü.
İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi bu belki de bu uyanış yarın öbür gün LGBT'ye karşı da bir uyanışı beraberinde getirecek. Ama benim tek üzüntüm, karamsarlık zaviyesinden bakmıyorum. Ülkemdeki bu bilinç eksikliğinin tamamlanması gerekti.
Belki şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Mustafa abi? Yani hani Cumhuriyet'in Cumhuriyet ve hatta sizin Tanzimat olarak ifade ettiğiniz bizim modernleşme serencamımızda gözümüzün önüne inen o batılılaşma perdesi bu illüzyondan bazı kesimlerin uyanmasını geciktiriyor. Yani bu illüzyon ve hipnoz bozuldu tüm dünyada ve batıda bütün sokaklar ayakta ama bizde hala bu illüzyonu uyanmayan, bu illüzyona uyanmayan bir kitle bu inen perdeden dolayı sanki taşıyor gibiler. İnşallah dua edelim.
İnşallah sizin dediğiniz gibidir. Sizin dediğiniz gibi ise ümit ve umudumuzu ziyadesiyle yükseltmemiz gerekiyor.
Dediğiniz gibi imanımızın bir parçası olarak.
Tarihsel bilgi olarak da biz şunu biliyoruz ki Abdülhamid'in ikinci meşrutiyet darbesiyle birlikte bu coğrafyada ilk defa, hani günümüzün jargonuyla konuşalım, ilk defa bu devletin kabinesinde 4 tane Yahudi bakan oluyor. Ve ondan sonra bir sürü Yahudi parlamenter görev yapmaya başlıyor, bürokrat görev yapmaya başlıyor. Her tarafta konuşlanmaya başlıyorlar. Ermenilerin birçoğu isimlerini değiştiriyorlar, Alevi olduklarını iddia ediyorlar. Değişik bir coğrafya haline dönüşüyoruz. Evet, bir batılılaşma sevdasında olan Türkler var, yani Müslümanlar vardı. Onlar Allah'ın izniyle yavaş yavaş uyanıyorlar. Ama o diğer saydıklarımızın böyle bir dertleri yok zaten. Ve onlar bu ülkede sahil şeridini yönetenler. Ya bu onlar da azınlıkta değiller yani. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor.
Ama işin şu tarafı da var. Bu millet uyandığı zaman dimdik ayakta dünyaya karşı mücadelesini verebiliyor.
Biz bunun en güzel örneğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'da görüyoruz. İşte Almanya Başbakanı ile yapmış olduğu konuşmadaki şecaat ruhlu açıklamasını da görüyoruz zaten. Allah'ın izniyle bunun devam edeceğini de biliyoruz ve inanıyoruz. Bunda hiçbir şüphemiz yok ama ben sadece duygusal olarak konuşuyorum şu anda. Yani şimdi ben çocukluğumda Ömer Karaoğlu, Taner Yüncüoğlu'nu dinlemek bizim için çok önemli bir şeydi. Hatta onların konserlerine giderdik biz. Acaba tanışma ihtimalimiz olur mu ya günün birinde filan. Şimdi Ömer abi benim arkadaşım artık. Ama kendisine de söyledim. Ömer abi o zamanki yapmış olduğu ezgi ve maçlarla devam ediyor. Yenilir yok. Nurettin Zengi halk bilinçlenmesi gerekiyor dediğinde müzikler yaptırtıyor, şarkılar yaptırtıyor halka Kudüs'le ilgili. Bizde niye bir belgeselimiz yok? Niye bir müziğimiz yok? Niye bir şarkımız yok? Yücel Erzen'le Ömer Karaoğlu çıksalar bir şarkı tellendirseler. İşte tarihçinin biri çıkmış olsa bir belgesel yapmış olsa. Haber programlarında bir sürü açık oturum programları var. Neden Kudüs'le ilgili bir açık oturum yapılmasın? Ama Kudüs'ün bilinciyle, oradaki savaşla ilgili değil. Bunların hepsinin yapılması durumunda bilinçlenme hızlanacaktır.
Burada bize iş düşüyor. Biz daha çok üretmeliyiz.
Eyvallah.
Zamanı iyi okuyup bu zamanın gereklerine göre inşallah hareket etmeliyiz.
Yani naçizane kelamdan kaleme yansıyanları ben bir şekilde bir yerler vasıtasıyla, gazete vasıtasıyla birilerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Herkes kendi gücü nispetince elbette bize iş düşüyor. Bunun bilincindeyiz. Biz Allah'ın izniyle 28 Şubat döneminde o pısırıklaşmış, geri planda kalmış Müslümanlar değiliz artık. Yani bunu birileri artık çok iyi bilmeli. Biz gerçekleri ve doğruları önce evlatlarımıza, sonra da ümmetin evlatlarına anlatmayı görev bilmiş. Bunu bir yük olmak maksadıyla değil, yük almak maksadıyla omuzumuza yüklenmişiz ve onun için de mücadelemizi devam ettireceğiz. Ümmet deyince aklıma çok güzel bir şey söyledi. Ümmet, kökünden geliyor. Ne demek? Anne demek. Ümmet, bir annenin altında birleşen bütünlük demek. Biz ümmet bilincini sağlarsak, o annenin altında toplanırsak, anne burada ailedir, o ailenin altında toplanırsak, başaramayacağımız hiçbir şey yok Allah'ın
izniyle. İnşallah. Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Mustafa
ederim.
Abi. Kıymetli izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'nun, Erkam TV'nin Son Kale programından sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz.